İkinci kaset, birinci yüz. Ali Rıza Bey filozof adamdı. İnsan olanın başına her şeyin gelebileceğine ihtimal verirdi. Fakat doğruluk ve namusunun bir gün çocukları tarafından bir büyük ayıp, affedilmez bir kabahat gibi başına kakılacağını hiç aklına getirmemişti. Dert sade elbise derdinden ibaret de değildi. Ev eşyası hemen baştan başa değişiyordu. Eski kırık oda takımları, kerevetler, masalar, sandalyeler satılıyor, yerine yenileri geliyor, bazı odaların duvarları kağıtlanıyordu. Bunlar parayla olan şeylerdi. Ali Rıza Bey Şevket'in bütün bu masraflara dayanmak için neler yaptığını, neler çektiğini düşünmeye bile cesaret edemiyordu. Birkaç defalar ne olursa olsun oğluyla konuşmak istemişti. Fakat artık babasıyla göz göze gelmekten çekinen Şevket, meyus ve suçlu bir tavırla başını önüne eğmiş, "Biliyorum baba, fakat zaruri" demiş ve ondan kaçmıştı. Hayriye Hanım sandığında sepetinde ne varsa ortaya dökmüş, son kalan bir iki parça elmasını mezada götürmüştü. Bütün bunlar evde kimseyi memnun etmiyor, her akşam çığlıklar kopuyor, ayılıp bayılmalar oluyordu. Elinde sarf edilecek para bulundukça Ali Rıza Bey'i adam yerine saymayan Hayriye Hanım, başı sıkıştığı zaman "Ayol, evin erkeği değil misin? Ben aciz bir kadınım, elimden ne gelir? Bir çare bul" diye kocasının üstüne koşuyordu. İşin asıl fena tarafı Ali Rıza Bey'in gelini Ferhunde'yi de gözü tutmamasıydı. İhtiyar adam onu ilk gördüğü günü unutamıyordu. O, namusu temizlendiği, iyi bir aileye kabul edildiği için sevincinden ağlayan, mahcup ve mütevazı bir kadıncağızla karşılaşacağını zannediyordu. Halbuki bilakis, gayet yüksekten atan, kendisinde tükenmez haklar gören, küstah, hafif, şımarık bir mahluk buldu. Oğlunun saadeti ve ailenin şerefi namına bu kadına söylenecek bazı sözler vardı. Fakat bir bakışta onun konuşulamayacak bir insan olduğunu anlayınca vazgeçti. Ve artık kendini vakalar bırakmaktan başka çare göremedi. Cazbant durmadan çalıyor, iki gün evvel kafesleri sökülmüş pencerelerin arkasında bir alay insanın mütemadiyen sıçrayıp tepindiği görünüyordu. Ali Rıza Bey Hayriye Hanım'ı düşündü. O şimdi mutlaka aşağıda, kör bir lamba ışığında, kirli tabak yığınlar arasında didiniyor, sarhoş mezesi hazırlamaya çalışıyor olmalıydı. Ali Rıza Bey en müşkül zamanında kendisini yalnız bırakan bu kadına uzun zamandan beri dargındı. Fakat buna rağmen bu gece ona acıyordu. Bu zayıf kadın bu beş çocuğu yetiştirinceye kadar neler çekmişti. Vazifesini bitirmiş bir insan sükunetiyle bir köşeye oturacağı, rahat bir nefes alacağı bir zamanda böyle mutfak köşelerinde didinip çırpınması, her gün bir sıkıntı içinde kendini helak etmesi çok acı bir akıbetti. Bu olan şeyleri muhakkak ki o da hoş görmüyordu, göremezdi. Ömrünü dört duvar arasında geçirmiş, çocuklarından başka insan yüzü görmemiş, temiz bir ev kadınının birdenbire değişmesine imkan yoktu. Bu değişikliğin sebebini belki de onun bu çocukları olan fazla muhabbetinde aramak lazım gelirdi. Ne de olsa düşüncesi saf bir kadındı. Fazla ilerisini görmeye kafacağızı müsaade etmemiş, sırf hisleriyle çocukların ne pahasına olursa olsun ağlamalarına mani olmak isteyen zayıf ana hisleriyle hareket etmişti. İğrendiği muhakkak olan birçok şeylere sırf onlar istiyor diye onları mesul etmek için katlanıyor, bunca senelik kocasını hırpalamaktan çekinmiyordu. Evet, ikisi de çocuklarını ihtimal aynı kuvvetle seviyorlardı. Fakat ne yazık, bu seviş tarzları başkaydı. Ali Rıza Bey içinden Şevket'e de biraz kırgındı. Fakat bu gece onu da affediyor ve çocuğa çıldırırcasına acıdığını duyuyordu. O gün birkaç defa karşılaşmışlardı. Pek dikkatli bakmamakla beraber oğlunu çok meyus ve şaşkın görmüştü. Güzel ve zeki başı siyah güveylik elbisesinin üstünde bal mumu gibi renksizdi. Bir aralık tenha bir köşede Ali Rıza Bey'e yaklaşmış, "Baba, bir parça beni dinler misin?" demişti. Fakat sesi birdenbire gözyaşlarıyla dolmuş, yukarıdan birisinin "Şevket, Şevket" diye kendisini çağırmasını bahane ederek kaçmıştı. Çocuk acaba ne söylemek istemişti? Ali Rıza Bey bunu bilmiyordu. Fakat öyle sanıyordu ki konuşmuş olsalardı, şimdi bu saatte, bu ayrı ayrı yerlerde ikisi de daha ferah ve daha az bedbin olacaklardı. Leyla ile Necla tahminlerinde yanılmamışlardı. Yengeleri açık fikirli, cesur bir kadındı. Daha düğün günü onlarla konuşurken etrafı koklar gibi hareket yapmış, "Bu evde bir türbe kokusu var" demişti. "Benim fikrimce pencereleri, kapıları açmak, biraz hava değiştirmek lazım. Bilmem, belki siz alıştığınız için hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Kızlar en güzel sinema yıldızını kıskandıracak kadar mahzun ve güzel tavırlarla başlarını gökyüzüne kaldırmışlardı. Bir şey hissetmiyorlar mıydı? Siz bir de onların içine sorun. Zavallı çocuklar havası boşalmış bir şişe içindeki kuşlar gibi adeta nefessizlikten can çekişiyorlardı. Fakat ellerinde ne vardı? Babaları eski kafalı bir ihtiyar, anaları aciz bir kadındı. Fikret ablaları bir ağırbaşlılıktır tutturmuştu. 20 yaşında bir genç kız olmasına rağmen eski kafalılıkta babasına taş çıkartıyordu. Şevket'e gelince, nedense şimdiye kadar o da pek yenilik ve eğlence taraftarı görünmemişti. İnşallah yengeleri sayesinde o da bir parça açılır, kendi yaşındaki asri gençlere benzerdi. Fakat o biçarenin elinden de kendileriyle beraber ağlamaktan başka bir şey gelmiyordu. Görümcelerinin daha ilk günde böyle büyük bir emniyetle açılıp saçılmaları, yaşlı gözlerle adeta kendisinden imdat istemeleri Ferhunde'nin kalbine dokunmuştu. Genç kadın Leyla ile Necla'nın saçlarını okşayarak "Vah zavallı masumlar," dedi. "Bu güzel gözleri böyle ağlatmaya nasıl dayanıyorlar? Siz hiç merak etmeyin. Şimdi artık 3 kişi olduk. Nasıl olsa derdimizi anlatırız." Ferhunde'nin 3 kişi olduk demesi tevazudan başka bir şey değildi. Yoksa bugünden itibaren evin diktatörü kendisi olduğunu gayet iyi anlamıştı. Bu genç kadın zeki olduğu kadar da hilekar ve cesurdu. Birkaç gün içinde idareyi eline aldı ve eve tek başına hükmetmeye başladı. Evin içinde zaten bir gölge gibi gezen Ali Rıza Bey büsbütün ortadan kayboldu. Sabahları erkenden sokağa çıkıyor, günü kendi kendine kırlarda gezmekle yahut kahvelerde oturmakla geçiriyordu. Fikret'in babasıyla arası açılmış, genç kız bir türlü yengesi ve kız kardeşleriyle anlaşmak istemiyor, bütün gün vahşi bir inatla odasına kapanıyordu. Onun fikrince bütün bu olan şeylerin mesuliyeti Ali Rıza Bey'e aitti. O aile babası vazifelerini ihmal etmeseydi, evini kuvvetli bir erkeğe yakışacak bir metanetle idare etseydi, söz böylece ayağa düşer miydi? Genç kız düşündüklerini Ali Rıza Bey'e de söylemekten çekinmiyordu. Ara sıra yalnız kaldıkları vakit babasını acı acı iğneliyor, "Benim için ehemmiyeti yok, ben nasıl olsa hayatı kırılmış bir kızım, fakat Ayşe'ye acıyorum. Yavrucak bunların arasında mutlaka ahlaksız olacak," diye ihtiyar adamı büsbütün çıldırtıyordu. Ali Rıza Bey'e göre Fikret tamamıyla haksız değildi. Bu işlere biraz da kendisi sebep olmuştu. İki büyük kabahati vardı. Evvela zayıf bir adamdı. Sonra parasızdı ki herhalde bu daha affedilmez bir cinayetti. İhtiyar adam Altın Yaprak Anonim Şirketi'ni bıraktığı zaman karısının söylemiş olduğu sözlere şimdi hak veriyordu. "Şirketi bıraktığını iyi mi ettin? Başkalarının ahlaksızlığından sana neydi? Hiç olmazsa yalnız kendini lekelerdin. Çoluk çocuğunu bu tehlikeden kurtarmış olurdun." Ali Rıza Bey bir akşam karısına yalvararak elbiselerini ütületti. Eskiden olduğu gibi büyük bir dikkatle giyindi. Karısı bu şıklığın sebebini öğrenmek istedi. O, "Hiç, bir eski arkadaşı ziyaret edeceğim de," diye müphem bir cevap verdi. Maksadı, Altın Yaprak Önlüm Şirketi Müdürü Muzaffer Bey'e hatır sormak bahanesiyle şöyle bir görünmekti. Eski talebesi ona bir iş verirdi. Gerçi Muzaffer'le bir daha yüz yüze gelmemeye ahdi vardı. Fakat bu eski zamanlara ve eski Ali Rıza Bey'e ait bir karardı. Değil mi ki kendi oğlunun yaptığı kabahate göz yummuştu. Artık tenkit etmeye, yüksek sesle doğruluktan bahsetmeye kalkmak gülünç bir şey olurdu. Ali Rıza Bey şirkette evvela kalem odasına uğradı. Eski arkadaşlarından birçoğunu değişmiş buldu. Kalanlar da onu tanımakta adeta güçlük çektiler. İhtiyar adam koridorlarda mümkün olduğu kadar geciktikten, duvarlarda asılı ilanları satır satır okuduktan sonra müdürün odasına yürüdü. Nedense çok ayıp bir şey yapıyormuş gibi elleri titriyor, bir türlü kapıyı vurup içeri girmeye cesaret edemiyordu. Belki kuvvet toplamak için koridorda bir boy daha dolaşacak, ilanları bir kere daha okuyacaktı. Fakat birdenbire kapı açıldı. Muzaffer Bey elinde bir dolu çantayla dışarı çıktı. "Vah hocam, siz misiniz? Ne var ne yok. İyisiniz inşallah." Genç adam onu böyle suçlu bir insan vaziyetinde kapısı önünde bulduğuna hiç hayret etmiyor gibiydi. Ali Rıza Bey'in kalbi birdenbire burkuldu. "Hamdolsun efendim," dedi. "Sizi göreceğim geldi. Bugün bu tarafta bir işim düşmüştü de." Muzaffer Bey sözü Ali Rıza Bey'in ağzından aldı. "Hatırımı sormadan geçmek istemediniz değil mi? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Maşallah pek değişmemiş görünüyorsunuz. Oğlunuz nasıl?" "Kerimelerdeydir inşallah." "Artık büyümüşlerdir." Muzaffer Bey konuşulması lazım gelen şeyleri mümkün olduğu kadar çabuk bitirmek ister gibi birbiri ardına sualler soruyor. Bu esnada çantasını aralayarak içindeki kağıtları muayene ediyordu. Elinde bir şapka ile bekleyen bir hademeye Oğlum, masanın üstünde mühürlü bir zarf var. Getir onu bana, dedi. Sonra Ali Rıza Bey'in elini sıktı. Hocam affedersiniz. Acele bir işe gidiyorum, dedi. Yolunuz düşer de uğrarsanız memnun olurum. Allah'a ısmarladık. İhtiyar adamı koridorda yalnız bırakarak süratle merdivenlerden indi. Bu son ümit de böyle suya düşmüş oluyordu. Leyla ile Necla artık muratlarına ermişlerdi. Senelerden beri hasretini çektikleri asri hayata nihayet kavuşmuşlardı. Ali Rıza Bey'in bağlar başındaki kendi gibi ihtiyar ve çürük eski evi, mahrumiyetlerin acısını çıkarmak ister gibi çılgın bir neşe ve şenlik içinde kalkıp kalkıp oturuyordu. Haftada iki gece dostlara danslı çay veriliyor, en aşağı 2-3 gecede başkalarının davetine gidiliyordu. Aşağı sofa ile taşlık arasındaki camekan kaldırılmış, delik deşik duvarlar sarı yaldızlı bir kağıt ile kaplanmıştı. Davet akşamları taşlıktaki su küpü, sofadaki yemek masası ve daha başka hırdavat eşya mutfağa taşınıyor, yukarıdan kilimler, iskemleler, süslü yastıklar indirilerek bir kabul salonu dekoru kuruluyordu. Bu telaşlar arasında çok yere akşam yemeği hazırlamaya ve yemeğe vakit kalmazdı. Herkes misafirler için hazırlanan sofradan bir iki bisküvi, bir iki sandviç alır, ayak üstünde acele acele yerlerdi. Biraz sonra davetliler birer birer sükun etmeye başlayınca Hayriye Hanım eteklerini toplayarak, kollarını sıvayarak mutfaktaki büfecilik vazifesine kapanır, Ali Rıza Bey aşağıdaki gürültüleri mümkün olduğu kadar az işitmek için kolunda bir kitap, elinde bir mum ile tavan arasına çıkardı. Gramofon bütün gece çalar, çılgın kahkahalar, çığlık çığlığa boğuşmalar içinde durmadan dans edilir, temelinden sarsılıyor gibi olan bu evin harap tavanlarından tozlar yağardı. Çok yere oturduğu yerde sönen mumun önünde uyuyup kalan Ali Rıza Bey, ilk sabah ışıkları içinde gözlerini açtığı vakit evi hala bu gürültüler içinde sarsılıyor bulurdu. Ailenin misafirliğe gittiği gecelere gelince, o vakitte yine bitip tükenmez hazırlıklar sebebiyle akşam yemeklerine vakit kalmazdı. Kızlar yengeleriyle beraber saatlerce sökük dikerler, bozulmuş elbise parçalarından uydurma süsler hazırlarlar, vücutlarının görünecek yerlerini kolonya ile silerler, ayna karşısında kantocu kızlar gibi boyanırlardı. Küçük büyük evin bütün insanlarına arız olan titizlik ve hırçınlık Ali Rıza Bey'e de sirayet ediyor gibiydi. İhtiyar adam bazen kızıp köpürüyor, bu rezaletlere tahammül edemeyeceğini bağıra bağıra söylemeye başlıyordu. O vakit Hayriye Hanım neredeyse koşup yetişiyor, Ali Rıza Bey çıldırıyor musun? Ne yapalım, şimdi böyle geçiyor. Kızlara koca bulmak lazım. Eve kapatılmış bir kızı bu zamanda kimse arayıp sormuyor. Bu yaptıklarımız sırf onlara hayırlı bir kısmet bulmak için. Çocuklarına hanlar hamamlar mı yaptın? Bırak bir çareler de başlarının çaresine baksınlar, diye çıkışıyordu. Görünüşte Şevket de bu fikirdeydi. Baba, hayat değişmiş, diyordu. Emin ol ki bu eğlencelerde zannettiğin kadar korkulacak bir şey yok. Şimdi bütün dünya böyle. Ne yapalım? Asrın icabatına uymaya mecburuz. Sen başka bir zamanın adamı olduğun için bunların ne kadar tabii ve zaruri olduğunu görmüyorsun. Ali Rıza Bey evvela şaşırdı. Oğlunun da öteki çocukları gibi değiştiğine, bozulduğuna hükmetti. Fakat biraz sonra anladı ki Şevket yine eski Şevket'tir. Onun fikirlerinde ve duygularında hiçbir şey değişmemiştir. Bu gidişten o da memnun değildir. Ne bu yaşayış tarzını, ne evlerine girip çıkan insanları o da beğenmiyor. Fakat ne çare ki iş çığırından çıkmış. Karısına olan zaafı yüzünden yahut daha başka sebeplerden kendini bir kere bu korkunç akıntıya kaptırmıştır. Bu müdafalar bu zaafa bir mazeret göstermekten başka bir şey değildir. Oğlunun söz söylerken aldığı suçlu ve meyus tavır da bunu göstermiyor muydu? Evet, Şevket yine eski Şevket'ti. Bu olan şeyleri ne bu zaman ne de hiçbir zaman tabi ve zaruri bulmuyordu. Ne yapsın ki, ok yaydan çıkmıştı. Ali Rıza Bey bunu anladıktan sonra oğluna daha çok acımaya başladı. Çocuğun günden güne süzüldüğünü ve eridiğini görüyordu. Bu öldürücü eğlence gecelerinden sonra çok yere yatmadan çantasını alarak sokağa çıkıyor, akşamlara kadar kim bilir nerelerde ne şekilde dilinip uğraşıyor, ortalık karardıktan sonra yorgunluktan bitmiş bir halde eve dönüyordu. Fakat onun yatağa gelecek derecede hasta olduğunu kimse görüp anlamıyor, karısıyla bir rahat yemek yemesine bile meydan vermeden önlerine katıp yine gece eğlencelerini sürüklüyorlardı. İdare hala Hayriye Hanım'daydı. Fakat kadıncağız artık ipin ucunu iyiden iyiye kaçırmıştı. Evde su gibi para sarf ediliyordu. Bu para nereden geliyordu? Şevket ölesiye çalışmak pahasına da olsa bu korkunç masrafı karşılayacak kadar para kazanıyor muydu? Yoksa çocukcağız borca mı batıyordu? Düğünün üstünden birkaç ay geçti. İlk zamanlarda hesapsız kitapsız su gibi giden paranın menbaı kurumaya başladı. Bunun arkasından tekrar kavgalar mevsimi geldi. Şevket'in büyük bir sıkıntı içinde olduğu görülüyordu. Bazı sabahları annesine masraf parası bırakmadan çıkıyor, ara sıra kapıya gelen alacaklılara kendisini yok dedirtiyordu. Ev halkı tekrar birbirine düşmüştü. Kimi gün Ferhunde sinirlenip haykırıyor, kimi gün Leyla ile Necla intihara kalkıyor, kimi gün Ayşe ağlıyordu. Kocasından başka herkese fevkalade yumuşak ve tatlı muamele eden Hayriye Hanım ise bu kavgalar arasında mütemadiyen ondan ona koşarak yalvarıyor, ara bulmaya çalışıyordu. Sefalet son dereceyi bulmaya başlamıştı. Bazen evde ateş yanmadığı, tencere kaynamadığı günler oluyordu. Dolabında daima gizli reçelleri, kutu sardalyaları olan Ferhunde müstesna olmak üzere herkes eline geçirdiği zeytin, peynir, pastırma ile bir köşede karnını doyuruyor, pek soğuk havalarda kapsız yorganlara sarınılıyordu. Böyle olmakla beraber davet günleri geldiği zaman yine her şey değişiyordu. Bütün ev halkı barış görüş oluyor, yüzler gülüyor, el birliğiyle bir çalışmadır başlıyordu. Kimi yemek masasını taşıyarak kabul salonunu hazırlıyor, kimi sökük dikiyor, çorap tabanı tamir ediyor, kimi ütü ütülüyor. Ayşe eski bir zımba makinesiyle renkli uçurtma kağıtlarından konfeti kesiyordu. Her yanıma gelince, o yine kollarını sıvayarak mutfağa giriyor, bayat francaları yayıp peynir kırıntıları ve margarin yağıyla sandviçler dolduruyordu. Kadıncağız bu işte bir gazino büfecisi gibi ihtisas sahibi olmuştu. Bir kaşık siyah havyarı zeytin ve sardalya bağırsağıyla karıştırarak nefis havyarlar yapıyor, eski davetlerden kalma kadeh artıklarını çürük yemişlerle kaynatmak suretiyle likörler meydana getiriyordu. Bir gün evvel saç saça, baş başa kavga edenler, bir gün sonra güle eğlene birbirlerinin tırnaklarını boyuyorlar, cımbızla kaşlarını yoluyorlar, dikişlerini dikiyorlardı. Ali Rıza Bey'in anlamadığı şeylerden biri de en acı sefalet içinde kıvranan ve birbirlerini yiyen bu insanların eğlence saati gelince birdenbire her şeyi unutmaları, hiçbir şey olmamış gibi gülüp eğlenmeye başlamalarıydı. Demek çocukları hissiz, haysiyetsiz, çingene gibi bir şey olmuşlardı. Ali Rıza Bey bir şey söylemek istedikçe cevap hazırdı. Ne yapalım, keyfimizden değil ya, kızlara koca bulmak lazım. Hayriye Hanım bu bahaneyle Ali Rıza Bey'i misafirlere çıkarmaya da başladı. Sansar gibi tavan arasında dolanacağına insan içine çık. Eve gelen gidenler arasında Leyla ile Necla'yı isteyenler var. Babaları değil misin? Son sözü söyleyecek sensin. Bu adamlarla konuş, ahlaklarını, meşreplerini anlamaya çalış. Babalık vazifelerinden hiçbirini yapmadın. Bari bunu yap. Ali Rıza Bey bunu yanlış bulmuyordu. Darılıp bir köşeye çekilecek zaman değildi. Leyla ile Necla ne de olsa evlatlarıydı. Madem ki eve gelip gidenler arasında onlarla evlenmek fikrinde olanlar varmış, bunların içinde iki namuslu adam seçmeye gayret etmeliydi. Zaten çocukların göz göre göre ziyan olup gitmesine mani olmak için şimdilik bundan başka çare de görünmüyordu. Artık davet akşamları o da oyuna çıkacak bir aktör gibi köşede hazırlık yapıyordu. Kunduralarını boyuyor, pantolonunun paçasından sarkan iplikleri makasla kesiyor, gömleğinin yırtıklarını büyük bir dikkatle kravatının altına sokuyor, saçını sakalını fırçalıyordu. Ali Rıza Bey eskiden idare meclisine girerken aldığı ciddi vaziyetle içeri girince kızlar pullu boncuklu tuvaletlerinden çıkan çıplak kollarını kanat gibi sallayarak koşuyorlar, şımarık çığlıklarla babacık, cici güzel babacık diye boynuna sarılarak bir koltuğa oturtuyorlar, bisküviler, sandviçler getirip zorla ağzına sokmaya çalışıyorlardı. Misafirlere karşı bu ne iğrenç sahtekarlıktı. Ali Rıza Bey kızlarını biraz evvel kuliste itip kalktıkları ihtiyar bir aktörü perde açılınca rol icabı öpüp koklamaya başlayan tiyatro kızlarına benzetiyor, hem onlardan hem kendinden iğreniyordu. Ne yapsın ki birçok şey gibi buna da tahammül etmeye mecburdu. Bu mesut aile komedisini oynamak suretiyle davetliler arasında çocuklarına belki bir koca avlayacaktı. Yalnız şu evine girip çıkan bu alay alay erkekler içinde insana benzer tek bir çehre görünmüyordu. 20'şer 22'şer yaşında terbiyesiz, cahil, küstah mahalle çocukları. Kimi kumardan, kimi kadından, kimi büyük borsa ve ticaret manevralarından, kimi yediği veya beklediği büyük miraslardan hayret verici bir yüzsüzlükle bahseden çeşit çeşit serseriler. Yıprak, kokainci, şişkin, ayyaş çehreleri, sırf gafil kız çocuklarını kandırmak için aileler içine sokulmuş ihtiyar tilkiler. Ali Rıza Bey hiçbir şeyin farkında değil gibi bir köşeye sinip oturduğu halde bu çehrelerin iç yüzünü görüyor, kızları onlarla teklifsiz konuşup şakalaştıkça utancından kahroluyordu. Şevket'in bu meclislerde herkesten ne başka bir hali vardı? Bu zavallı çocuğun mütemadiyen azap ve işkence içinde yaşadığı belliydi. Fakat ne çare? Bir kere saplandığı bu bataktan bir türlü kendini kurtaramıyordu. Şevket, Ali Rıza Bey'in misafirlere çıkarıldığına hiç tahammül edemiyordu. Bazen göz göze geldikleri zaman, "Seni bu vaziyete ben düşürdüm, affet," der gibi boynunu büküyordu. Genç adam bir gece bir bahaneyle babasını dışarı çekti. Taşlıkta onun kulağına eğilerek, "Kuzum baba, bana acırsan bunların içinde bulunma," dedi ve cevap beklemeden kaçtı. Evin üst katındaki bir odada kendi kendine yaşayan, yalnız ara sıra kavga etmek için dışarı çıkan Fikret, bir gece babasını yanına çağırdı. Hiç mukaddeme yapmadan, "Ben evleniyorum baba," dedi. Ali Rıza Bey şaşırdı. Fakat pek fazla telaş göstermedi. "Öyle mi çocuğum? Allah mesut etsin," dedi. "Sana danışmadan böyle bir karar verdiğim için belki bana kızarsın." Ali Rıza Bey acı bir gülümsemeyle, "Kızmak mı? Niçin kızayım çocuğum? Benim senin üstünde bir hakkım yok ki," dedi. Fikret kaşlarını çattı. "Bu sitemin doğru değil baba. Sitem etmiyorum, hakikati söylüyorum. Ben artık fukara oldum. Bütün haklarım gibi babalık hakkımı da kaybettim. Madem ki senin saadetini temine kadir değilim, ne istersen yapmak hakkındır çocuğum." Fikret evvela biraz sarsıldı. Babasına acır gibi oldu. Fakat çehresi tekrar sertleşti, ağır ve tutuk bir tavırla, "Açık konuşalım baba," dedi. "Bilirsin ki ben öyle pek kafasız bir kız değilim. Annem gibi, kardeşlerim gibi fakir düştük, parasız kaldık diye sana darılmak hiçbir zaman aklımdan geçmedi. Buna mukabil onlara gösterilen zaafı affedemedim ve edemeyeceğim. Şevket fena çocuk değil. Ancak ne çare ki yularını o soysuz kadına kaptırmış. Leyla ile Necla ne yaptığını bilmeyen iki çılgın. Annem koyun gibi nereye çeksen oraya giden bir zavallı. O kadar çırpındım çırpındım. Baba gözünü aç. Bunlar evi bir felakete sürükleyecekler," dedim, aldırmadın. Yabancı gibi köşeye çekildin. Sade darılıp surat asmakla iktifa ettin. Sen erkekçe hareket etseydin bu olanlar olmazdı. Belki müteessir olacaksın ama göz önünde olan bu hakikati saklamaya hacet yok. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Dolu dizgin bir uçuruma gidiyoruz. Baktım kimseden imdat yok. Ben bari kendimi kurtarayım," dedim. "Onun için niye bu kız bir kere sormadan böyle bir iş tutmuş?" diye kızarsan haksızlık olur. Ali Rıza Bey bir sandığın kenarına oturmuş, artık bir tek siyah saç kalmamacasına ağarmış başını elleri içine almıştı. "Hakkım var Fikret," dedi. "Bunlara hep ben sebep oldum çocuğum." Baba kız bir zaman düşünceler içinde karşı karşıya oturdular. Sonra Ali Rıza Bey sualler sormaya başladı. "Evleneceğin adam bari iyi bir adam mı Fikret?" "Tahsin Bey isminde, 50'lik bir adam." "Senin için fazla yaşlı değil mi?" "Benim gibi bir insana çok bile." "Neyle meşgul?" "Adapazarı'nda bağı bahçesi varmış. Hali vakti yerinde bir adammış." "Seni oraya mı götürecek?" "Asıl bunun için istiyorum ya." "Şimdiye kadar evlenmemiş mi?" "Karısı geçen sene ölmüş. 3 çocuğu varmış." "Nasıl bir adam acaba?" "Fena değil diyorlar. Ben kendi hesabıma resmini bile görmek istemedim." "Ya beğenmezsen?" "Beni bu cehennemden kurtaracak adam kim olursa olsun kabul etmeye razıyım." "Seni vasıta ile mi istedi?" Fikret kesik bir sinir kahkahasıyla, "Tabii uzaktan metimizi işiterek. Aman bu bulunmaz Hint kumaşını bana isteyin," diye görücü göndermedi. "Bu adam komşumuz Nehir Hanım'ın akrabası oluyormuş. Geçenlerde İstanbul'a gelmiş. Karımın ölümünden sonra ev alt üst oldu. Çocuklarımı analık etmeye razı iyi bir kızcağız bulursam evleneceğim demiş. Hiç tereddüt etmeden beni alsın dedim. Mektup yazdılar, dün cevap gelmiş. 2 haftaya kadar Adapazarı'na gideceğim." Fikret titiz, acı bir tavırla bu izahatı verirken Ali Rıza Bey küçük yaşlarından beri kurduğu hülyaları düşünüyordu. Kendini zapt edemeyerek, "Vah zavallı çocuğum," dedi. Genç kız haşin bir tavırla başını kaldırdı. Gözlerinden vahşi bir kinle, "Baba, sen merhametini öteki çocuklarına saklasan daha iyi edersin. Bakalım akıbetleri ne olacak," dedi. Fikret söylediği gibi 2 hafta sonra Adapazarı'na gitti. Hayriye Hanım odaları son bir defa alt üst ederek kızına 3-5 parça eşya bulmak istedi. Fakat genç kız bunları hareketle reddetti. Kezalik ailesinden kimsenin Adapazarı'na kadar kendisine refakat etmesine razı olmadı. "Ben bu evden bir hizmetçi gibi çıkıyorum. Teşrifata lüzum yok," dedi. Evden çıkarken kardeşlerine veda etmedi. Ağlayarak boynuna sarılmak isteyen annesini sinirli bir hareketle göğsünden itti. Yalnız tren yürümeye başladığı zaman babasının gözlerindeki dilsiz ve ümitsiz elemden biraz rikkate gelir gibi oldu. Vagonun penceresinden eğilerek "Üzülme baba," dedi. "Pek darda kalırsan bana gelirsin. Sana kendi evladım gibi bakarım." Ağacın yapraklarından biri böylece kopup gitmiş oluyordu. Ali Rıza Bey'in tek ümidi kalmıştı. Vakit geçirmeden Leyla ile Necla'ya hayırlı birer kısmet bulup başından atmak. Kızlara koca bulmak bahanesi ortadan kalkınca belki rezaletlere de bir nihayet verilirdi. Gerçi asıl fesadın gelini Ferhunde'nin başı altından çıktığını biliyordu. Fakat o yardakçılarını kaybedip yalnız kalınca iş bir dereceye kadar daha kolaylaşırdı. İhtiyar adam Şevket'e söyleyeceği sözleri şimdiden hazırlamıştı. "Oğulcum, ben seni yine eskisi gibi seviyorum. Fakat artık çürüklüğe atılmış bir ihtiyardan başka bir şey de olmasam bu ailenin reisi sayılırım. Vazifelerim daha bitmedi. Bu hal böyle devam edemez. Sen her şeye rağmen iyi ve gayretli bir erkeksin. Biraz gayret edersen umarım ki karına meram anlatabilirsin. Eğer ona karşı fena zaafın varsa yahut herhangi bir sebepten bunu yapamayacak haldeysen evlerimizi ayırırız. Senden artık bir şey istemem. Birkaç kuruş tekaüt aylığımda nasıl olsa anneni ve Ayşe'yi geçindiririm." Ali Rıza Bey bunu söyledikten sonra davetlere, eğlencelere paydos diyecek, kapısını tekrar kapayacaktı. Karısı karşı durmaya kalkarsa onu feda etmeyi kafasına koymuştu. Hayriye Hanım kendisine itaat etmek istemediği takdirde çocuklarından herhangi biriyle yaşamaya gidebilirdi. Felaket Ali Rıza Bey'e kaybettirdiği bunca şeye karşı çok kıymetli bir hassa kazandırmıştı. Pek yüzlülük, acarlık. O artık kılı kırk yaran, günlerce düşünüp üzülmeden en ehemmiyetsiz bir işe teşebbüs etmeyen eski mahcup, korkak Babali Efendisi değildi. Sokakta birkaç kuruş için esnafla boğaz boğaz gelmeye nasıl yavaş yavaş alıştıysa evinde çoluğu çocuğuyla dalaşmaya da öyle alışmıştı. Eskiden pek canını yetmeyince, kendini bir işte son derece haklı görmeyince bağırıp çağırmazdı. Şimdi bazen hiç sebep yokken de olmayacak bir şeyi parmağına doladığı bir çocuk inadıyla önüne geleni haşladığı oluyordu. Bunda günden güne bozulan saatinin de belki büyük bir payı vardı. Evet, vakalar Ali Rıza Bey'i bambaşka bir adam yapmıştı. Günü gelince hakkını ve kanaatini müdafaada eskisi kadar aciz kalmayacağını gayet iyi anlıyordu. İş ki Allah o günleri göstersin. Yalnız eve girip çıkan mütemadiyen kızların etrafında dolaşan erkekler arasında o iki helal süt emmiş damadı bulmak hiç de kolay bir şeye benzemiyordu. Ali Rıza Bey şimdi artık çağrılmadığı, istenmediği zamanlarda da misafirlerin arasına giriyor, güpegündüz elinde fenerle sokakta adam arayan Diyojen gibi ahlakına güvenilebilecek o iki halaskar arıyordu. Gelip gidenler arasında sözü sohbeti yerinde görünen birkaç erkeği haftalarca göz hapsine aldı. Onlarla konuşma bahaneleri icat etti. Hayatları hakkında gizli tahkikat yaptı. Fakat neticede hiçbirini bir türlü gözü tutmadı. Bu insanlardaki iç yüzün dış yüze ne kadar az benzediğini anlamak için fazla yorulmaya da lüzum yoktu. Parmağının ucuyla biraz dokundun mu üstlerindeki yaldız parça parça dökülüyor, altında dolu pislik ve ahlaksızlığın cılık yaraları bütün iğrençliğiyle görülüyordu. Doğrusunu söylemek lazım gelirse kızları da onlardan başka türlü müydü? Kızları evde günlerce analarının yırtık ırkası, kendisinin mutfak paçavrası olmaktan başka bir işe kayrı kalmamış eski palto ve hırkalarıyla geziyorlar, kirden rengi değişmiş elbiselerinin sökülen yırtıkların yerlerini dikmeye üşenerek iğnelerle tutturuyorlar, bez parçalarıyla top top boğuyorlardı. Fakat davet geceleri allı pullu ipek tuvaletleriyle kozalarından çıkmış kelebeklere dönüyorlar, bambaşka insanlar oluyorlardı. Nasıl ki yine o gecelerde bülbül gibi öten, etrafa iltifat ve nezaket saçan ağızların birkaç saat evvel hamal gibi kavga ve küfür eden ağızlar olduğuna inanmak için de 40 şahit lazımdı. Ali Rıza Bey bu sürü sürü çeşit çeşit insanlar içinde aradığı kimseyi bulmaktan ümit kesince onların herhangi birine de razı oldu. Kızlar bu gidişle ya bu çapkınlardan birinin tuzağına düşecekler yahut atları çıkacak diyordu. O vakit onları evlendirmek büsbütün imkansız bir şey olacak. Madem ki kendi çocuklarının pek şikar matahlar olmadığını teslim ediyorum, şu halde ince eleyip sık dokumaya hakkım yok. Onlarda büyük meziyetler aramaktan vazgeçmeli. Bir ev geçindirecek kadar para kazanan herhangi biriyle karşılaşınca tereddüt etmemeli. Ali Rıza Bey bir gece Leyla ile evlenmek fikrinde olduğu söylenen bir komisyoncu ile konuştu. Tahsin Bey ismindeki bu adam 40 yaşlarında vardı. Evvelce iki defa evlenmiş, ikisinde de mesut olamamıştı. Halbuki kendisi ne kadar iyi bir adamdı. Karılarını memnun etmek için ne fedakarlıklar yapmıştı. Fakat bundan kör kadınlar ona etmediğini bırakmamışlar, üstelik namusunu berbat ettikten sonra kaçmışlardı. Tahsin Bey komisyon işlerinde pek çok para kazanıyordu. Hele bazı öyle teşebbüsleri vardı ki onu memleketin sayılı zenginleri arasında sokacaktı. Ali Rıza Bey bu sözlere inanıyor değildi. Bu iyilik, fedakarlık ve zenginlik hikayelerinin iç yüzünde kim bilir neler vardı. Fakat işittiklerinin hiç olmazsa %8 onunun doğru olmaması için de sebep yoktu. Bu Tahsin Bey pek öyle rezil, dolandırıcı bir şey değilse ve karısını besleyecek kadar para kazanabiliyorsa pekala bir damat olabilirdi. Onun için ihtiyar adam misafirini sonuna kadar dinlemiş, bütün söylediklerine inanıyor gibi görünmüştü. Yalnız ertesi sabah Hayriye Hanım sofrayı süpürürken yere düşmüş bir kağıt parçası bulmuştu. Bu Tahsin Bey'e yazılmış bir terzi mektubu idi ki bir sene evvel yaptırdığı iki kat elbisesinin parasını bu ayda vermezse dolandırıcılık davası açacağını söylüyordu. Bu neviden bir kısmet de Necla'ya çıkarak Ali Rıza Bey'i 8-10 gün kadar meşgul etti. Bu 28 yaşlarında ağırbaşlı, asil çehreli bir çocuktu. Postanede katipti, aylığı pek azdı. Fakat Avrupa'da ölmüş bir amcasından miras yediğini söylüyor ve çok para sarf ediyordu. İş ciddileşince Şevket tahkikat yaptı ve bu gencin elindeki paranın Avrupa'da ölmüş amcadan değil, Hisar'da oturan 60 yaşlarındaki zengin metresinden geldiğini çabucak meydana çıkardı. Leyla ile Necla'yı ne bağısına olursa olsun evlendirmek Ali Rıza Bey için sabit bir fikir olmuştu. Eskiden kızlarının yabancı erkeklerin kucağında dans ettiğini, onlarla ağız ağıza konuşup gülüştüğünü, tenha yerlerde kol kola gezdiğini gördükçe hırsından kendi kendini yerdi. Şimdi bu acıyı ve utancı eskisi kadar duymuyor, kızlarının bu sayede belki iyi birer koca avlayacağını ümit ederek bütün yolsuzluklara göz yumuyordu. Necla ile Leyla'nın etrafında zaman zaman yeni çehreler peyda oluyordu. Bunların bazıları terbiyeli, kibar kıyafetli insanlardı. Ali Rıza Bey her defasında büyük ümitlere kapılıyor, onların güzel gecelerde kızlarını kollarına takıp götürmelerine, geç vakit Üsküdar'dan otomobille eve getirmelerine tahammül ediyordu. Fakat bu insanlar şüpheli gölgeler gibi bir zaman çocukların etrafında dolaştıktan sonra çekiliyorlar, ummanın ortasında kazaya uğramış bir biçareye uzaktan görünen ve onu hoş bir ümitle haykırtıp ağlattıktan sonra ufukta silinen dumanlar gibi görünmez oluyorlardı. Ali Rıza Bey'e ilk zamanlarda bir idare meclisi odasına giren büyük bir memur ağırlığıyla sosyeteye girdiği vakit ortalık birdenbire duruldu. O varken kadınlar fazla hoppalık edemezlerdi. Fakat şimdi herkesle yüz göz olmuştu. Kimse artık ondan çekinmeye lüzum görmüyordu. Evvelce ona beyefendi hazretleri diye hitap edenler şimdi yanında açık saçık hikayeler söylemekten çekinmiyorlardı. Bazı fazla yüzsüz kadınların beyefendi ille sizinle dans edelim diye üstüne hücum ettikleri, ihtiyar adamı üzüp tartakladıkları bile oluyordu. Ali Rıza Bey günden güne çöken vücudu, bozulan kıyafetiyle sinsi sinsi dolaşarak damat ararken neler görüyordu. Görünüşte delicesine eğleniyor, bir gürültü, bir kıyamet gidiyordu. Bir yanda evin sakat döşemelerini çökertircesine dans edilirken, öbür tarafta salon oyunları oynanıyor, saçlı sakallı adamlar sandalyelere tüneyerek horoz gibi kanat çırpıp ötüyorlar yahut yerlerde dört ayak üstü yürüyerek çifte atıyorlar, el şakırtıları, kahkahalar arasında eşek taklidi yapıyorlar, avaz avaz anırıyorlardı. Fakat Ali Rıza Bey bu alabildiğini eğlenmek ve delilik etmekten başka bir şey istemiyor gibi görünen insanlar arasında türlü türlü entrikalar ve facialar yakalamakta gecikmezdi. Gizli gizli yahut yüzsüz bir açıklıkla sevişenler, birbirini aldatanlar, kıskananlar, baştan çıkarmaya çalışanlar. Bir gece bir kadının birdenbire bayıldığı görülüyor, bir başka gece iki sarhoş biraz hava almak bahanesiyle bahçeye çıkarak birbirlerinin başını yarıyorlardı. Ali Rıza Bey bazen karısının kirli tabak bardak yığınları arasında gece yarılarına kadar çalıştığı mutfaktan kaçıyor, yukarı sofaya çıkıyordu. En küçük kızı Ayşe yorgunluktan bitap düştüğü zaman orada içi deşilmiş bir ot minderinin üstüne kıvrılıp yatardı. Ali Rıza Bey ayaklarının burnuna basarak çocuğun başı ucuna kadar gelir, çömelir, onun uyuyup büzülünce büsbütün küçülen cılız vücuduna, incecik boynuna, renksiz yüzüne uzun uzun bakar, ah hiç olmazsa şunu kurtarabilsem diye düşünürdü. Bir gece onu seyrederken kendini tutamayarak ağlamış, gözlerinden damlayan yaşlarla çocuğu uyandırmıştı. Yine bir gece Hayriye Hanım elinde bir kahve tepsisiyle Ali Rıza Bey'in odasına geldi. Şevket İstanbul'dan taze kahve getirmiş de, fincanı Ali Rıza Bey'in yanına bıraktıktan sonra odayı teftişe başladı. Yatak çarşafın kirden muşambaya dönmüş Ali Rıza Bey. Yarın sabah tendür diyot alayım da arkana sürelim. Bir yorganla üşümüyor musun? Büyük hırkamı vereyim de üstüne at. Hayriye Hanım'ın yüzü bu gece melekler gibi tatlıydı. Kocasına eliyle taze kahve pişirmek, yatak çarşafının kirden muşamba kesildiğini fark etmek, sonra öksürdüğünü merak ederek sırtını tentür diye otlamak, kışlık kırkayı yorgana ilave etmek teklifi. Bunlar ne fevkalade lütuflar ve iltifatlardı. Fakat nankör Ali Rıza Bey artık hatırlanamayacak kadar eski bir zamana ait olan bu ikramlara teşekkür edeceği yerde bilakis çehresini ekşitiyor, kendisini okşayan elden şüphelenmiş bir hayvan gözüyle yan yan ters ters karısına bakıyordu. Kadın odanın teftişini bitirdikten ve kocasının istirahat ve saadeti için lazım gelen tedbirleri kararlaştırdıktan sonra yanına oturdu. Ali Rıza Bey, seninle biraz dertleşmek istiyorum. Halimiz ne olacak? Önümüz kış. Evde bir dirhem odun kömür yok. Çocukların giyeceği kalmadı. Daha şimdiden titremeye başladılar. Ne yapacağız? Sözün nereye varacağını daha karısının elinde kahve fincanıyla görür görmez anlamış olan Ali Rıza Bey cevap vermiyor. Dalgın dalgın düşünüyordu. Hayriye Hanım biraz bekledikten sonra tekrar sordu. Bir şey söylemedin Ali Rıza Bey. İhtiyar adam ağır ağır omuzlarını kaldırdı, ellerini açtı. Söyleyecek bir şey yok ki. Kadın hafifçe hırçınlaştı. Nasıl söyleyecek bir şey yok? Evin erkeği sen değil misin? Ali Rıza Bey artık hiç dudaklarından düşmeyen o zehirli gülümsemesiyle sıkı zamanlarda tabii ben dedi. Fakat elde sarf edilecek 3-5 kuruş olduğu zaman benden başka herkes. Başınız darda kalmayınca beni adam yerine koyduğunuz var mı ki? Kadının bu sözlere kızması ağır acı bir şey söylemek icap ederse Ali Rıza Bey'in istediği de bundan başka bir şey değildi. Çünkü Hayriye Hanım kızarsa yalnız bağırmakla iktifa edecek, zihninde tasarladığı kim bilir hangi imkansız şeyi isteyemeden kendisinden ayrılacaktı. Fakat o nedense kızmadı. Yalnız hafif bir sitemde bulundu. Ali Rıza Bey, sen eskiden böyle değildin, dedi. İhtiyar adam onu tasdik etti. Doğru, hakkın var. Eskiden başka türlü bir adamdım. Şimdi ahlakım bozuldu. Aldığımı karılara kumara filan sarf ediyorum. Hayriye Hanım birkaç kere yutkundu, dudaklarını ısırdı. Fakat bu gece kavga çıkarmak katiyen işine gelmiyor olmalıydı ki yine kendini tuttu. Aynı tatlı sesle, Ali Rıza Bey biraz insaflı ol, dedi. Derdimi sana söylemeyeyim de kime söyleyeyim? Ötekiler ne de olsa bir alay çoluk çocuk. Bu ev ikimizden sorulur. Seninle baş başa verip konuşalım. İhtiyar adam ne yapsa bu sezinlediği tehlikeden sakınmak kıyabil olmadığını anladı. Evvelden her şeye razı olmuş bir tavırla, ''Pekala, öyle olsun hanım.'' dedi. ''Söyle bakalım, ne istiyorsun?'' Hayriye Hanım'ın istediği pek öyle olmayacak bir şey değildi. Son aylarda Şevket'in işi pek iyi gitmemişti. Çocuk biraz borca girmişti. Şimdi öteden birden sıkıştırıldıkça fena halde kahrediyordu. Koca evi senelerden beri boynuna almış olan bu fedakar çocuğa bu sıkı gününde biraz yardım etmelilerdi. Ali Rıza Bey neticeyi bir an evvel öğrenmek merakıyla acele acele ''Buna da peki hanım.'' dedi. Fakat sen bana asıl mühim olan şeyi söylemiyorsun. Bu lazım olan parayı nereden bulacağız? Hayriye Hanım korkak ve mahcup bir tavırla başını önledi. Pek canını sıkacak ama ben böyle bir çare düşündüm. Sandıktan biraz borç para alalım. Şevket bunu nihayet 6 ay içinde ödeyeceğini söylüyor. Demek bu işi Şevket'le konuşup kararlaştırdın. Kadın şaşırır gibi oldu. Yo, hayır dedi. Yalnız oğlumuzun çok sıkılıp üzüldüğünü görüyorum da. Ah sen ana yüreğinin ne olduğunu bilmezsin Ali Rıza Bey. İhtiyar adam sinirli bir tavırla onun sözünü kesti. Pekala pekala anlaşıldı. Fakat benim bildiğime göre emniyet sandığı rehinsiz para vermez. Evi rehin ederiz Ali Rıza Bey. Şevket evvel Allah borcu 6 ay nihayet 1 sene içinde temizler. Oğluna emniyetin yok mu? Şevket'in ne doğru bir çocuk olduğunu bilmiyor musun? Cevap versene, niçin böyle dik dik yüzüme bakıyorsun? Ali Rıza Bey gözlerini kısıp gülümseyerek ''Dünya değişti. Dünya ile çocuklarımızın da değişmesini bir dereceye kadar anlıyorum. Fakat sana ne olduğunu, senin niye bu kadar değiştiğini bir türlü anlayamıyorum.'' Hayriye Hanım gülmeye çalıştı. ''Tuhaf şeyler söylüyorsun Ali Rıza Bey. Niye değişecekmişim? Ben eskiden neysem gene oyum.'' Ali Rıza Bey sert ve hareketli bir el işaretiyle karısının sözünü kesti. ''Haşa! Nerede benim eski ağırbaşlı melek karım? Nerede sen?'' Sen onun attığı tırnak bile olamazsın. Düşündüğümü saklamakta ne fayda var? Sen iğrenç bir insan oldun Hayriye. İğrenç bir insan. Elimizde bir bu kırık dökük ev var. O da elimizden giderse ne yaparız? Ölmek için komşulara mı gideceğiz? Bunu bana teklif etmeye dilin nasıl vardı? Hayriye Hanım hiddetle yerinden fırladı. Anlıyorum Ali Rıza Bey dedi. Eskiden babası oğluna bir bağ vermiş, oğlu babasından bir salkım üzüm esirgemiş diye bir söz vardı. Şimdi dünya tersine döndü. Oğlu babasını salkım saçak bir yığın çoluk çocuğuyla sırtına yükleniyor. Babası kırık bir evi oğlu için rehin vermekten kaçınıyor. Hayırlı baba diye işte buna derler. Hem benim gibi canından bezmiş bir kadına hakaret etmeye ne lüzum var? Ev senin değil mi? Açıkça olmaz dersin, olur biter. Hayriye Hanım ağlaya ağlaya odadan çıkıyordu. Ali Rıza Bey arkasından seslendi. Gel yanlış anlama. Ben sadece senin insafına, aklı selimine müracaat ettim. Evde elden giderse halimiz ne olur dedim. Peki istediğine razı oluyorum. Biliyorum ki bir şeyi pençenize taktınız mı bırakmayacaksınız. Onu er geç nasıl olsa koparıp alacaksınız. Böyle olduktan sonra niye kendimi siz de beyhude yere yorayım? Ali Rıza Bey bütün ev halkının ertesi günden itibaren kendisini ateşten bir çember için alacaklarını tecrübeleriyle biliyor. Teslim diye bağırmaya mecbur oluncaya kadar dönecek entrikaları, yapılacak hücumları ve işkenceleri olduğu gibi görüyor ve şimdiden yoruluyordu. Bir sele kapılmış gidiyorlardı. Mukavemet neye yarardı? Bugün reddettiği şeyin yarın kara kış geldi, çocuklar çıplaklıktan, açlıktan, ateşsizlikten feryada başladıkları zaman nasıl olsa kabul edecek değil miydi? Rehin muamelesi birkaç gün içinde bitti. Emniyet sandığından 400 lira kadar para alındı. Fakat bu para eve Ali Rıza Bey'in umduğu gibi hiç olmazsa 2-3 aylık bir mukavemet refahı da getirmedi. Şevket'in en zaruri borçları ödendikten sonra geriye kalan para çocuklar arasında yağmaya uğradı. Birçok gürültü çekişmelerden sonra çarşıya giderek allı pullu yığın yığın ipekliler, yalancı mücevherler, kutu kutu göz, yüz, yanak, dudak, tırnak, saç, diş boyaları, ajurlu çoraplar, ilk yağmurlarda çarpılıp dağılacak oyuncak gibi botinler alındı. Misafir salonu için birkaç yağlı boya, yastık, mermer heykelcikler, bebekler, 8-10 tane yeni charleston ve tango plağı geldi. Dostlara biri Çamlıca, biri evde iki ziyafet verildi. Ali Rıza Bey ancak iki defa Üsküdar çarşısına inerek iki küfe erzak, 5-6 eşek yükü de odun alabildi. Emniyet sandığından para alındığının tam 11. akşamıydı. Elde bu paradan 1 lira kalmamıştı. Öğleden sonra başlayan bir sonbahar yağmuru gece yarısına doğru şiddetlenmiş, evin damı birkaç yerinden akmaya başlamıştı. Tavan arasına yukarı sofa ve odalara dizilmiş çamaşır leğenleri, tencereler, boş konserve kutuları yağmurun altında tıngırdıyor, bir çocuk sesinin durmadan ağladığı işitiliyordu. Bu ağlayan çocuk Ayşe'ydi. Büyükler pençelerinin zoruyla parayı aralarında paylaşmışlar, onun ne zamandan beri istediği ipek bir elbise ile bir çift rugan iskarpin alınmamıştı. Ali Rıza Bey kah yağmurun tenekelerdeki cazbandını, kah Ayşe'nin boğuk şikayetlerini dinliyor, kendi kendine bu işte yanan biz ikimiz olduk diyordu. Ben ne dedim de damın esasen sakat olduğunu hatırlamadım. Bu 10 gün içinde eriyen 400 liradan ne yapıp yapıp bir tamir parası olsun ayırmalı değil miydi? O sene kış çok şiddetli oldu. Yollar günlerce karla kapalı kaldı. Bağlar başındaki evin etrafına birkaç defa kurt indi. Sonbaharda evin rehine konulmasındaki asıl maksat güya bu kışı karşılamaktı. Fakat alınan para hemen tamamıyla işe yaramaz, lüks eşyasına gitmiş, çocukların sırtlarına birer yün fanila bile alınamamıştı. Bereket versin Hayriye Hanım'ın o tutumlu ev kadınlığına. Kadınca sandık diplerinde, dolap köşelerinde kalmış ne kadar palto ve hırka eskisi, minder ve karyola altlarını beslemek için kullanılmış ne kadar çul çabut varsa hepsini ortaya döktü. Çocukları onlara adeta ganimet eşyası gibi kapıştılar. Hayriye Hanım, soğuğa hiç yüzü olmayan cılız Ayşe'ye eski bir kerevet dokumasından hırka dikti. Yatağından çıkardığı pamukları baklava baklava kapladı. Necla güve yediğinden kalbura dönmüş bir çuha masa örtüsünden kendine pelerin yaptı. Kenarına renkli yünden çiçekler ördü. Bu acayip kıyafetlerde ev pembe kız piyesini oynamaya hazırlanmış Tulaat kumpanyasına döndü. Bu zavallı eski evde o hastalıklı vücutlar gibi dışarıdaki havanın değişmelerine göre her gün bir başka illet patlak veriyordu. Yağmur yağdığı yahut karlar erimeye başladığı zaman damlar akıyor, rüzgar esince sıvalar dökülüyor, evin dört tarafındaki deliklerde, pencere kenarlarında, kapı aralıklarında türlü ıslıklar, düdükler çalınıyordu. Böyle olmakla beraber çocuklar sefalete iyice alışmışlardı. Bu feci yoksulluktan fazla müteessir görünmüyorlar, hatta bazen evin hali ve kendi kıyafetleriyle pişkin pişkin eğleniyorlardı. Ali Rıza Bey'in her zaman tekrar ettiği gibi zavallılar, hissiz, haysiyetsiz, çingene gibi mahluklar olmuşlardı. Kızlar bir gün yine o acayip kıyafetleriyle el ele vermişler, yağmurun tenekelerde çıkardığı seslere ayak uydurmaya çalışıyorlardı. Hayriye Hanım elinde bir testereyle merdivenden inen Ali Rıza Bey'in güldüğünü görmüş, acı bir sesle Yaşasın senin gibi baba. İnsan fazilet ve doğruluğu sayesinde çocuklarını bu derece mesut eder de nasıl gülmez diye bağırmıştı. Bu sözler ihtiyar adama o kadar dokunmuştu ki ayaklarını inme inmiş gibi merdivenin basamağına çöküvermiş, elindeki testereyi yere düşürmüştü. Bu testere bu faslasız ve amansız kara kışta Ali Rıza Bey'in en büyük yardımcısı olmuştu. Pek soğuk günlerde sarıp sarmalanarak dışarıya çıkar, bahçedeki ağaçları keserek odun yapardı. Ne yapsın? İnsanın malına hükmü geçerdi. Varsın yaz geldiği zaman o bahçesinde gölge verecek ağaç bulamasın. Gerçi senelerce uğraşarak eliyle yetiştirdiği bu ağaçlar da onun gözünde bir nevi evlat demekti. Ama ne kadar olsa ötekilere benzemezdi. Kış devam ettiği müddetçe evden hasta eksik olmadı. Çocukların biri yatıp diğeri kalkıyordu. Bir defa o da Ali Rıza Bey de enflüenzaya tutularak bir hafta yattı. Bu müddet zarfında hemen hemen yanına uğrayan olmadı. Yalnız karısı ara sıra çorba getirirdi. Maşallah bugün iyisin ama kendini üşütme. Bir şey değil, geçer. Ben de yatacak kadar hastayım ama bırakmıyorlar diyordu. Hayriye Hanım belki kocasıyla fazla meşgul olmadığını mazur göstermek için böyle söylüyordu. Fakat belki de hakikaten öyleydi. Çocuklarının bu ihmali Ali Rıza Bey'e çok dokundu. Onun fikrince insan, çoluk çocuğu ancak böyle günlerde etrafında bir ses işitmek, candan bir insan yüzü görmek için isterdi. Demek hastalığı daha ağır olsa yine kimse onu arayıp sormayacak, evde bu kadar insan olduğu halde gurbette han köşesinde hastalanmış gibi kendi kendine ölecekti. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.